Ayrım 23. O muhteşem hayatınız, Oya Baydar. Sayfa 341. Yaşlı denemez bu adama. Zamanı aşmış demek geliyor içimden. Doruklarında karın erimediği bu kayalık dağların, uçurumların, vadilerin, suların yaratılışıyla yaşıt. Sazını duvara asmış, artık çalamıyor, saz artık gerekmiyor ona. Kutsal Munzur ziyaretgahlarının gönüllü hizmetkârı. Adı nedir, ne adla bilinir, tanınır? Soruyorum. Önce susuyor, sonra bir şeyler söylüyor. Kendi adını söylemek sahiplerimize şirk koşmaktır. Sen beni Devres Baba olarak bilesin diye Türkçe'ye aktarıyor Cansa. Sonra derinden inler gibi bir yakınma. Hay hay, imdade, made, bero, kılavuze, munzur babayi. İmdadımıza gelsin kılavuzumuz Munzur Baba diyor Cansa. Çok eskilerden kalma geleneksel bir sema. Farklı söyleyenler vardır, kuşaktan kuşağa geçmiştir. Son otantik deyişler bunlar. Yaşlı adamın saçı sakalı uzun, bembeyaz, fotoğraflarda, videolarda gördüğümüz gibi. Yapay mı, toy araştırmacılara, yerel kültür budalalarına kurulmuş bir tuzak mı? Maya kültürünü çalışırken karşılaşmıştım benzerleriyle. Bir keresinde profesyonel rehberin kurduğu tuzağa düşmüştüm de son anda Meksikalı bir etnoloğun uyarısıyla ayılmıştım. Adam Cansa'ya anlamadığım bir şeyler söylüyor. Sesinin tonundan, tanıdık gelen tek tük sözcükten benimle ilgili sorular sorduğunu anlıyorum. O da benden kuşkulanıyor, ne garip. Asıl amacınızı anlamaya çalışıyor diyor Cansa. Son zamanlarda moda oldu. Biz son kalanlara üşüşüyorlar ellerinde kayıt cihazlarıyla. Bazılarımız da işin ticaretini yapıyor diyor. Nasıl kullanılacak, ne yapacaklar, ne kadar doğru yapacaklar diye soruyor. Artık konuşmuyormuş, ben varım arada diye kabul etmiş. Bu sonmuş. Siz anlatın Cansa, sadece kayıt yapmak istemediğimi, sesinin sözünün geleceğe kalmasını sağlamaya çalıştığımı anlatın. Öze inmek istediğimi söyleyin ona. Gerçekten ilgileniyor musunuz özle, yoksa lafın gelişi mi? Sesinde bakışında hayret var. Bu sözlerin benden çıktığına inanamıyormuş gibi. Evet, ilgileniyorum. Çünkü öze gidemezsem, derinde olanı yüreğimde duymazsam, müziği de anlayamam. Söyleyin bunu lütfen. Adam, sırra hak, hak yolu diyor Türkçe. Şaşırıyorum. Biraz bilir ama pek konuşmaz diye açıklıyor Cansa. E konuştu ama. O birkaç söz öyle söylenir zaten. Siz de kırmançıkı anlamaya başladınız bakın. Sorun lütfen, kayıt alabilir miyim? Ekibi beklemek istemiyorum. Ola ki bir aksilik çıkar ya da Devres büsbütün susar. Madem buradayız, madem konuşacak, söyleyecek gibi, bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Birkaç karede fotoğraf. Cansa sözlerimi çeviriyor, uzun konuşuyor, meramımızı anlatmaya, güven sağlamaya çalışıyor sanırım. Adam bana bakmıyor, gözlerini sabit bir noktaya dikmiş, sessiz, sakin, dinliyor. Belki de gözleri iyi görmüyor, birkaç sözcük mırıldanıyor sonra. İzin verdi diyor Cansa. Nasıl başlamak isterdiniz? Hazırlıklı değilim. Kendisi nasıl isterse diyorum. Madem ki Munzur'dayız, belki buralarla ilgili anlatır. Gözleri Munzur ziyaretgahına dikili zaten. Kabe gibi hep oraya bakar. Minderler üzerinde oturduğumuz loş ve serin odanın açık bırakılmış kapısından dağların göründüğünü o zaman fark ediyorum. Yaşlı adamın gözleri kör değil, o sadece görmesi gerekenle ilgili. Bütün bir yaşamını adadığı kutsallıkla, dağı dağ olmaktan, taşı taş olmaktan, ırmağı su olmaktan çıkaran anlamın, mananın saklı olduğu yerle ilgili. Bir tepeye, bir kayaya, bir dağa adanmış insan ömrü. Saygı duymaya, kendimi terbiye etmeye, anlamaya çalışıyorum. Sessiz, saygılı oturuyorsam da, yer minderinde kafam, aklım isyanda. Manaya ulaşamıyorum, anlam vermeyi beceremiyorum, içinden bakmayı, içeriden olmayı başaramıyorum. 1000 yaşındaki adam gözleri bir noktaya dikili anlatıyor. Ben de o noktaya bakıyorum. İnişe geçmiş güneş karlı dorukları ölgün sarıya, puslu eflatına boyuyor. Vakit erken daha. Akşama saatler var ama güneş aceleci. Bir an önce dağların ardındaki yuvasına çekilmek istiyor. Aynı noktaya bakıyoruz ve ben yaşlı adamın yaratılışın, dünyanın, kendi yaşamının tüm anlamını gördüğü yerde sadece etkileyici bir dağ manzarası görüyorum. Derviş, ki Cansa ona Devres diyor, güneşi anlatıyor, dağların, kayaların, gözelerin, ağaçların, ille de suyun, ırmakların kutsallığını, her birinin canı olduğunu, bize can verdiğini anlatıyor. Suyun canı acımasın diye ateşe su dökülemeyeceğini, yangınların bile suyla söndürülmeyeceğini anlatıyor. dağ keçilerinin, geyiklerin öldürülemeyeceğini, dikilmemiş olanın biçilemeyeceğini, kuşların vurulamayacağını, Munzur Baba'nın 40 adım atıp, 40 göze açıp, sonra içinde sır olduğu mağaranın sırrını anlatıyor. Yeni gelenlerin, gönül gözleri kör cahillerin kutsallığı nasıl çiğnediklerini, sahipleri ziyaretlerin nasıl küstürdüklerini anlatıyor. Kaydı kesmemek için Cansa çeviri yapmıyor, bunları sonra aktaracak bana. Tek düze bir sesle konuşurken birden sözün orta yerinden bir yakarış fışkırıyor. Önce usul bir ağıt, sonra perde perde yükselen bir feryat. Yaşlı hançereden çıkamayacak kadar temiz, işlemeli, oylumlu bir ses. Ölülerini anıyor Kerbela'dan, Yavuz Sultan Selim Kırım'ına, 38 günde zulme kurban gidenleri anlatıyor diye fısıldıyor Cansa. Sessizliği bozmamak için iyice yanıma sokulmuş, kulağıma eğilmiş. Günahlar işledik, sahipleri, uluları, ziyaretgahları, evliyaları küstürdük. Onlar da bizi terk etti, imdadımıza gelen yok artık diyor. Ağıt biçiminde söylenen bir destan ya da ululara bir yakarış. Kayıt cihazıma göz atıyorum. Ola ki takılmıştır, bir aksama vardır. Teknik arıza yüzünden bu kaydı kaçırmak istemem doğrusu. Tanıdık sözcükler, kişi adları, yer adları çarpıyor kulağıma. Anlatı bazen resitatif, bazen melodik, inişli çıkışlı sürüyor. 38'i anlatıyor şimdi diye fısıldıyor Cansa kulağıma. Daha önce de dinlemiştim ama bu defa kurbanların, zalimlerin adlarını anıyor. Olayları tek tek söylüyor, sanki son anlatışı gibi. Tede jiaru diaru mara herediyayi. Tede kır kerdi, cendak u cesedema. Ve adlar, adlar, adlar. Kimlerin adları? Ölenlerin, öldürülenlerin. Nerede, neden? Unutulmaz mı, bitmez mi? İnsanlara destanlar gerektiği için mi çağlar boyunca diri tutulur acılar? Ya da destanlar, acılar küllenip de intikam ateşi hiç sönmesin diye mi aktarılır kuşaktan kuşağa? Hatırlamak mı, unutmak mı rahatlatır insanı? Güneş doruklarda oyalanıp dağların ardında kayboldu. Ses tükenmiş gibi birden sustu. Yoruldu dedi Cansa. Yaşlı adama bir şeyler söyledi, adam başını salladı. İnmeli kolunu göğsünde kavuşturmuştu, sol koluyla uzakları işaret etti. Ziyaretgaha gidin, gözeleri görün, mum yakın, adak, sunak götürün. Geç oldu, kalın, yollar tekin değil, sabaha gidersiniz, diyor. Ne yapmalıyız diye sordum Cansa'ya tam bir teslimiyet içinde. Tanımadığı, bilmediği karanlık ormanda kaybolmuş çocuktum. Karma karışıktım, ürküyordum. Yine de ormanın derinliklerine dalmak, o derinliklerde gizlenen neyse ona varmak istiyordum. Bir de, ve de asıl, Cansa ile kalmak, onunla bütün gece konuşmak, dinlemek, anlamak istiyordum. Geceyi otelde sadece birkaç kanal alan televizyonun karşısında yalnız geçirmek istemiyordum. Kalabiliriz, dedi. Yandaki ev Devres Baba'nın torununundur. Şu sıradaki köydeler. Yerleri vardır, birer yatak sererler bize. Tabii siz bu koşullardan rahatsız olmazsanız. Beni kolalı çarşaflara alışık, 5 yıldızlı otelden aşağısına düşmeyen çıtkırıldım hoca hanım mı sandınız Cansa? Uygunsa, rahatsız etmeyeceksek kalmak isterim. Hem belki yarın biraz daha konuşur Devres, biraz da sizden dinlerim. Açık söylemem gerekirse okuduklarımı, bildiklerimi unutuyorum neredeyse. İstanbul'da çalışırken dilden söz etmiştik, hatırlıyor musunuz? Hayır, zazaca, kırmançki filan demek istemiyorum. Dilin işaret ettiği anlamdan söz ediyorum. Anlama yabancı olduğumu hissediyorum. Dilin duygusunu alamazsam sesi, müziği anlayamam. Kuru, teknik kayıtlar yapmış olurum sadece. Almanya'da çalışan torunun evi belli ki yeni yapılmış. Çevreye uymayan, özenli ama çirkin, tek katlı bir bina. Yılın birkaç haftasını geçirmek için dağın başına ev yapılır mı? Dedi torun aklımdan geçenleri anlamış gibi. Memleket kokusu böyle bir şey. Saçma gelecek hoca hanım ama insan gurbetteyken hırslanıyor. Sanki sana ait en kıymetli varlığın zorla elinden alınmış gibi oluyor. Geri almaya çalışıyorsun malını. 38'den sonra buraların ahalisi 2 kez zorunlu iskana tabi tutuldu. Sağ kalanlar yani diyor Cansa. 4 bir yana dağıtıldılar. Hem de aileler parçalanarak. Bölge kapatıldı. Biliyor muydunuz Arya Hanım? Sonra sözde af çıktı. Bir kısmı döndü, bir kısmı dönemedi bile. Kimi dönenler evlerini, otlaklarını yerlerinde bulamadılar. Ya birileri el koymuştu ya da yeni gelenlere dağıtılmıştı. 92'den sonra yine zorunlu göç, yine yakılan, boşaltılan köyler. Şimdi de böyle işte, diken üstünde. Ermeni diasporası deniyor ya hani, Dersim diasporası Avrupa'da katlar onları. Devres Baba bu toprakları 38'de bile terk etmeyen 3-5 kişiden biridir, son kalanlardan. Kırım günlerinde asker geldiğinde kimsenin bilmediği bir mağarada saklanıyor. Bir yandan her şeyi görüyor, izliyor, Yine de ziyaretgahı bırakmıyor, mumunu eksik etmiyor hep, gizli gizli. Halkımız efsaneleri sever, yenilerini de türetir durmadan. Munzur'un bizim Devres Baba dedemizin suretinde göründüğü anlatılırmış bir zamanlar. Önceki kuşaklar bu efsanelerle doğup büyüdüler. Bizim kuşak ise İboların, Apoların, Ali Haydarların menkıbeleriyle, efsaneleriyle yetiştik. Üç kuşağın efsaneleri birbirine karıştı bizde. Dervişin torunu kapının önündeki dut ağacının altında taşınan masayı kurmaya çalışan 13-14 yaşındaki kızlarını işaret ediyor. Bu en genç kuşağın efsanesi yok. Toprağımız değerlerini, efsanelerini yitiriyor. Karısı kızları hep birlikte oturuyoruz sofraya. Soğuk bira var. Buzdolabından çıkmış. Demek ki buzdolabı var evde. E niye olmasın? Cansa gidip arabadan bir şişe rakı getiriyor. Demek ki tedarikli gelmiş. Biz özümüzü unutuyoruz. Biracı olduk diyor ev sahibimiz hayıflanarak. Pille çalışan küçük müzik aletine bir kaset yerleştiriyor. Bunları dinleyip duruyoruz işte Almanyalarda, Fransalarda. Rakılar ince belli çay bardaklarına konmuş da olsa, can cana diyerek kadeh tokuşturma merasimi ihmal edilmiyor. Bardağı avucunuzun içinde tutacaksınız. Tokuştururken el ele değecek. İnsanın sıcaklığı insana ulaşacak diyor ev sahibimiz. Bir kere daha deniyorum, bu defa başarıyorum. Cansa kadehini uzatıyor, tokuşturuyoruz. Parmakları dokunmakla kalmıyor, elimi kavruyor. Ürperiyorum. İçimdeki küçük kuş ağzımdan uçup gidecek sanki. Halimi fark etti de deniyor mu beni? Tepkimi mi ölçüyor? Kulaklarıma kadar kızarıyorum. Kafamı dağıtmak için müziğe kulak veriyorum. Daha önce duymadığım etkileyici bir enstrümantal müzik. Yeni kuşağın en iyileri bunlar diyor Cansa. Otantik olanı özenle derliyorlar, müzik eğitimleri var, konuyu biliyorlar. Otantiği yeni enstrümanlar da katarak düzenliyorlar. Aklıma toplayıcının gönderdiği üç çalgıcı fotoğrafı geliyor. Bende eski bir fotoğraf var, buralarda galiba Hozat'ta çekilmiş diyorum. Önde keman çalan bir adam, hemen arkasında biri kaval, biri de saz çalan iki kişi. Üçlü bir müzik grubu. Keman ilginç geldiği için aklımda kaldı. E keman varmış bu çevrede, bildiğiniz keman. Nereden gelmiş, hangi müzik geleneğinin parçası bilinmez. Yaylı sazlar, kabak kemane, kemençe hep vardır zaten. Klasik keman 1930'larda yaygınlaşmış, düğünlerde, bayramlarda çalınmaya başlanmış diye duymuştum. İşte müzikologlar için iyi bir araştırma konusu daha. Şimdi eski yıllardan kala kala bir tek Silokiz kaldı keman ustası. O da babasından devralmış kemancılığı. Derlemeci, araştırmacı, herkes onun başına üşüşüyor. Sözünü ettiğimiz fotoğrafın tarihini biliyor musunuz? Sanırım 1937 tarihlidir. Çünkü aynı yerde, aynı zamanda çekildiğini tahmin ettiğim birkaç fotoğraf daha geçti elime. Birinin arkasında Hozat 1937 yazılıydı. Sessizlik oldu, şeytan geçti. Dedem, küçük kardeşinin nereden bulmuşsa bulmuş bir keman bulduğunu, kemanı da saz kadar güzel çaldığını anlatırdı eskiden. 38'de köy ateşe verildiğinde, taş taş üstüne bırakılmadığında, Kırım sırasında kardeşiyle birlikte kemanı da yitip gittiğini anlatmıştı. Yarın kendisine sorabilirsiniz bu konuyu, dedi ev sahibimiz. Bu köy mü? Hayır, Canse Bey'im bilir, galiba Zeranik'tir orası. Şimdinin Yeşil Yazısı. Sonraları da Ozat civarına inmiş. Oralara yerleşmişler diyebilirim ben. Cansa'ya baktım, gözleri kadehine dikili, ifadesiz bir yüzle susuyordu. Konuşmak istemediği bir konuya girildiğinde büründüğü bu suskunluğu tanıyordum artık. Üstelemedim. Ona soracağım o kadar çok şey birikmişti ki. Dağlar, kayalar, ağaçlar kararmıştı. Sadece doruklardaki karlar yumuşacık bir ışıkla aydınlatılmışçasına parıldıyordu. Bir de uzakta, yamaçtaki karakolun göz kırpan ışıkları. Sofra toplandı, müzik sustu, ev sahiplerimiz odalarına çekildiler. Mendelssohn'un keman konçertosunu mu mırıldanmıştı annem üç çalgıcı fotoğrafındaki kemancıyı gördüğünde? İnsan beyninin garip çağrışımları. Cansa önünde bitiremediği rakı kadehiyle karşımda oturuyordu. Gömleğinin kollarını kıvırmıştı yine. Tepemizdeki ağacın dallarına asılmış lambanın rüzgarda dalgalanan ışığı vardı aramızda. Bir onun, bir benim yüzümü aydınlatan. Hava iyice serinledi, rüzgar da çıktı, üşüyeceksiniz. Alışık olmayanları çarpar buranın havası. Üşümüyordum, serinliği duymuyordum. Başımı hayır anlamında iki yana salladım. Üşümüyorum, üşüdüğümün farkında değilim ya da. Hani bazen fazla dolduğunuzu hissedersiniz, ağır gelir, sindirmeniz gerekir. Belki de hazır değilsinizdir, tek bir andır o ama hayatınız, ruhunuz, bedeniniz yani özetiniz o ana sığar. O anda mısın? Demeni bekledim. Sorsaydın söyleyecektim. İlk söyleyen ben olacaktım. İkrar mı diyorsunuz siz? Kaç boyutu vardır insanın? Algının, duygunun kaç kademesi? Gündelik yaşam boyutlarını aşmıştım. Belki dağlar, belki bu melekler, şeytanlar, ruhlar ülkesi, belki 1000 yaşındaki adamın anlattıkları yüzünden her şeyi söylemenin mümkün olduğu o kademedeydim. Sarhoş değildim, hayır. Ayıp olmasın diye birkaç yudum almıştım rakıdan. Fazla içmeyi beceremem zaten. Yüzüme dikkatle baktığını fark ettim. İlk kez görüyormuşçasına, maskenin ardında, zahirin ötesinde saklananı keşfetmek istercesine. Yüzümde ne okudun, hiç söylemedin. Yüzümde ne vardı ben de bilmiyordum. Uzanıp rakı bardağıyla oynaşan elimi tuttun. Dersimde hiçbir şey görmedin, hiçbir şey anlamadın daha, dedin Hiroşima sevgilim filmdeki unutulmaz repliğe gönderme yaparak. Tu nariyen vu a Hiroşima. Sen Dersimde hiçbir şey görmedin. Sonra kayalıklarda yankılanan bir patlama, karşı yamaçlardan aşağı yuvarlanan bir ışık topu, sonradan dan dan silah sesleri. Dut dalına asılı lambayı söndürdüğünü hatırlıyorum. Sakin olun, gerilla karakolu taciz ediyor. Büyük bir saldırı değil, hem de epeyce uzakta dediğini. Ben masanın başında donmuş kalmış, kıpırdamadan otururken beyaz plastik sandalyeni yanıma çekip elimi tuttuğunu, titrediğimi fark edip de korkaklığımı yüzüme vurmadığını, elimi avucunda sıkmakla yetindiğini hatırlıyorum. Uykusuz bir gecenin sabahında tan ağarırken kalktığımda bitişik evin kapısında yaşlı adamı gördüm. Yüzünü güneşe dönmüş, gömleğini açmış, göğsünü ışığa vermişti. Günün en önemli anının, en hayırlı vaktinin güneşin doğduğu an olduğunu okumuştum. Sabah duasının özel önemini öğrenmiştim. Güneş değildi tapınılan. Bu yorumun yanlışlığını, yüzeyselliğini Cansa anlatmıştı. Işık Tanrı'nın şahidi ve inanmak istemeyenlere ispatıdır. Işık Tanrı'dan geldiği için kutsaldır. En büyük ışık kaynağı güneş de bu yüzden Rabb'ın sevgilisidir. Tan ağarırken ufuktaki kızıllık Ali'dir. O kılıcıyla karanlıkları yırtarak ışığın evrene ulaşmasını sağlar. Onun açtığı yoldan muhabbet doğar. Muhammed Vejino Oli ve Vero, yani Muhammed doğuyor önünde Ali diye başlar sabah duaları. Tapınılan güneş değildir, yaradandır. Güneşin şahitliğindeki sabah duası Hakk'a inancı ve umudu tazeler. Yaşlı adamın duası bitti. Sağlam koluyla koltuk değneğine dayanarak eve girerken beni gördü. Munzur ziyaretgahı yönünü gösterdi başıyla. Oraya git, mum yak dedi Türkçe. Sonra evine girdi. Tan yeri ağarmış, güneş bir mızrak boyu yükselmişti bile. Ey sabahın ışık taşıyan atlası! Gül nurunu yüreğimden esirgeme. Ey doğan gün, ey hak nuru! Hakikati aydınlığınla göster. Ey doğan gün! Dağdaki kurdun, gökteki kuşun, tarladaki böceğin, kapıdaki köpeğin rızkını, nasibini ver önce. Artarsa benim de nasibimi ver. Sular ki doğanın kanıdır. Suları koru, doğanın hakkını ver. Ziyaretgâhlarını, ulularını, ölülerini de rızksız, duasız koma. Sonra kalırsa eğer bir pay, benim de rızkımı, nasibimi ver. Bu satırlar okuduğum metinlerden birinde Dersimli bir kadının Zazaca sabah duasının çevirisiydi. İnanca bağlanan ama kadının içinden kopan doğaçlama bir dua. En çok da herkese rızkı nasibi verildikten sonra kendisi için bir şeyler istemesi dikkatimi çekmişti. İnancının kitabı, ayetleri, duasının ezberlenmiş metni yoktu. Dileklerini Yaradan'a, elçisi mübarek güneşin aracılığıyla içinden nasıl geliyorsa öyle iletiyordu. Yaşlı adamın ardından bakarken inancı düşündüm. Hiçlikle mananın derin çelişkisini, manaya inançsız varılamayacağını, kendi inançsızlığımı, inancın binbir çeşidini, binbir halini düşündüm. Manaya varmak isteyip istemediğimi sordum kendime. Zor soru. Hangi mana? Yaşlı adamın sözünü aldırmayacaktım. Oraya gidip mum yakmayacaktım. Gözelere turistik geziye de niyetim yoktu. Mış gibi yapmadan işime yoğunlaşacaktım. Sabah serindi. Tan ağarıp da güneş yüzünü bir dualık gösterdikten sonra nereden geldiğini anlayamadığım kara bulutlar çöktü dağların, yaylaların üzerine. Önce inceden, sonra bardaktan boşanırcasına sağanak yağmur. Cansa'ya, Munzur Baba'ya, Gözel'e gitmek istemediğimi, bunu sonraki gelişimize bırakabileceğimizi söylediğimde önce yağmurlu, puslu hava yüzünden sandı, geçer dedi. Kara bulutlar bastırdıkları gibi çeker giderler. Yağmur yüzünden değil, dedim. Biraz çalışmak istiyorum. Yaptığımız kaydın çevirisine yardımcı olursanız, üzerinde düşünmek, sindirmek istiyorum. Şöyle bir okuyup geçtiğim konuları, mesela Devres'in torununun laf arasında söylediklerini, sizin hep tekrarladığınız 38'i, yaşlı adamın yakarışındaki kırımın ne olduğunu objektif kaynaklardan öğrenmek istiyorum. Projeyle, kayıtlarla ilgisi olmasa da kafamı düzene koymak, her şeyi yerli yerine oturtmak için ihtiyacım var buna. Ev sahiplerimizle yeni vedalaşmıştık. Cipe binmek üzereydik. Arabanın kapısını açmıştın. Şoför koltuğuna oturmadan önce basamakta bir an durdun. Soru sorar gibi yüzüme baktın. Konuşacakken vazgeçtin. Öteki kapıyı kendim açıp yanına oturdum. Yağmur o anda hızlanmıştı. Hareket etmeden önce silecekleri çalıştırdın. Çamurlu yollarda ağır ağır ilerledik. Sokaklarda kimseler yoktu. Köyün girişini bazıları maskeli, tümü ağır silahlı komandolar tutmuştu. Durdurulduk. Hem araba hem kendimiz arandık. Bir çeşit sorgulandık. Geceyi neden köyde geçirdiğimiz, kimde kaldığımız, şimdi nereye gittiğimiz. Cansa suskundu. Adamlarla daha çok ben muhatap oldum. Geçiş izni alıp yola düzüldüğümüzde, dün geceki karakol tacizi yüzünden alarma geçmiş bunlar dedi. İyi ki dün gelmişiz, bugün köye bırakmazlardı. Böyle giderse bakarsınız yasak bölge uygulamasına geçerler yine. İnsanın kendi toprağının kendine yasak olması ne tuhaf değil mi? Cep telefonum çaldı. Kapsama alanına girmişiz demek. Ne iyi. Dün gece de aradım ama ulaşılamıyordun dedi Ali. Sabah hiç yoğunlaşmadan bir daha deneyeyim dedim. Oralar epeyce karışmış, televizyonda izledim, merak ettim. Oteli aradım, sabah çıktığını söylediler. Evet haklısın canım. Dün sabah epeyce uzaktaki bir köyde kayıt yapmak için çıktım otelden. Giderken yollarda anormallik yoktu ama ortalık sonradan karışmış biraz. Kaldığımız köye yakın bir dağ karakoluna taciz atışı açılmış. Bu yüzden dün gece Tunceli'ye dönemedik. Köyde geceledik. Şimdi dönüyoruz. Merak etme canım, yanımda Cansa Bey var. Sana anlatmıştım hani bölgedeki rehberimiz. Lütfen sık sık ara beni. Televizyondan izlediğim kadarıyla o kadar basit sıradan bir olay değil. İki asker şehit olmuş, operasyonlar sürüyormuş. Tamam, sık sık arayacağım. Ne garip. İnsan olayın içinde yaşarken farkına varmıyor demek ki. Dışarıdan her şey olduğundan daha ürkütücü görünüyor. Anneyi de ara, o da telaşlanmasın. Bilirsin, annenin pek alakası yoktur bu tür haberlerle. Sürekli televizyon izlediğini de sanmıyorum. 2-3 gün önce nasılsa meraklanmıştı. Bir şey yokmuş dedim, rahatladı. Zaten haberleri izlemiş, duymuş da olsa sen neredesin, olay yeri nerede birbirine bağlayamaz. Onun da rahatını bozmaya, aklında olmayanı aklına getirmeye gerek yok bence. Doğru. Onu duymamanın, bilmemenin rahatlığına teslim edelim. Telefon kesildi, şarjı mı bitmişti, yine kapsama alanının dışına mı çıkmıştık, bilmiyorum. Kocam merak etmiş, epeyce ciddi çatışmalar olmuş galiba, biz orada burnumuzun dibindeki olayı fark etmedik. Duymamanın, bilmemenin rahatlığı. Kendiniz söylediniz telefonda. Annem için de o sözler, annem. Kim olduğunu söyleyiverecektim, hemen vazgeçtim. Telefonum yeniden çaldı, yine Ali'ydi. Telefon kesilince merak etmişti. İşine karışmak istemem ama bana sorarsan oradan ayrıl. Ortalık sakinleşince yeniden dönersin. Engelle karşılaşırsam, çalışamayacak olursam tabii ki hemen dönerim, hiç merak etme. Tunceli'ye dönünce bir bakarım duruma. Cansa Bey'e de danışacağım, ona göre bir karar veririm. Karına güven, kahraman olmadığımı, kolay tırstığımı bilirsin. Başımı belaya sokmaya hiç niyetim yok. Tam telefonu kapayacakken, söylemeyi unuttum dedi. O taraflarda çekilmiş bir fotoğraf varmış, sen bulmuşsun, anneye de göstermişsin. Biri kemancı olan üç çalgıcının fotoğrafıymış. Oralardayken imkan bulursan araştırmanı istedi. Kafasını kemana fena takmış nedense. Bölgede geleneksel müzikte eskiden beri keman var mıymış, yaygın bir enstrüman mıymış diye soruyor. Sen fırsat bulduğunda kendin ara da konuşun. Telefonu kapayınca istemeden kulak misafiri oldum dedi Cansa. Eşiniz siz burada olduğunuz için haberlere kulak vermiş, telaşlanmış. Ama daha bir ay önce de benzer olaylar yaşandı. Baskınlar, çatışmalar, operasyonlar. O sırada ne siz ne eşiniz telaşlanmıştınız öyle değil mi? Tabii karar sizin ama bence çalışmanızı sürdürmenize bir engel yok. En azından şimdilik. Vadiye inmiştik. Yağmur durmuş, kara bulutlar dağların ardında kaybolmuştu. Tıpkı geldikleri gibi beklenmedik anda çabucacık aceleyle. Yol dün fark ettiğimden daha bozuktu. Durdurma, kimlik kontrolleri, aramalar sıklaşmıştı. Kafamdaki düşünceler, sorular katlanmıştı, yorgundum. Cansa susuyordu, onda da bir tuhaflık vardı. Birden bu maceraya son vermeyi, toparlanıp eve dönmeyi geçirdim aklımdan. Ali haklıydı. Şimdi dönüp ortalık yatışınca ekiple yine gelebilirdim. Bölgede 3-5 gün fazladan kalırdık. Hepsi o kadar. Kocam her zaman aklıyla, mantığıyla hareket eder. İş hayatında da, özel hayatında da minimum risk anlayışıyla. 3-5 tıntın kayıt yapacağım diye değer miydi riske etmeye? Kendime karşı dürüst olabilseydim neyi riske etmek sorusunu sorardım. O kadar cesur değildim henüz. Sorunun cevabına da hazır değildim. Annem dedim arabanın içindeki ağır suskunluğu bozmak için. Annem müzikle ilgilidir. Sözünü ettiğim Dersimli kemancı fotoğrafına takılmış aklı. Geleneksel müzikte kemanın yeri olup olmadığını soruyormuş. Annenizin kim olduğunu biliyorum. Arya adının neyi çağrıştırdığını da. Üstelik üşenmedim. Sizi tanıdıktan sonra annenizin birkaç CD'sini alıp dinledim. İnanılmaz bir ses, inanılmaz bir ruh. Konservatuvarların tek düze klasik müzik eğitimi sesin doğallığını bozar çoğu kez. Büyük sesler vardır terbiye görmüş usulüne uygun sestir ama gürül gürül akan bir ırmağın coşkusunu, özgürlüğünü taşımaz. Annenizin sesinde o vahşi güzellik, özgürlük var. Yıllar süren ağır, gaddar ses eğitiminin, sahne gereklerinin, vahşi rekabetin gemleyemediği özgür bir renk var. Çevresi düzenlenmiş, betonla tahkim edilmiş, zapturapt altına alınmış Avrupa ırmakları karşısında munzur neyse o. Bizim buralardan öyle sesler çıkar nadiren ama kimse Ali'ye sema olamaz. Şaşırttınız beni. Üstelik annemin sesi konusunda söyledikleriniz hem doğru hem etkileyici. Hay Allah, onun sesinin farklı, benzersiz kılan nedir? Ben de düşünmüştüm ama bu kadar iyi ifade edememiştim. Doğru, munzurla Sen Nehri'nin, Ren Nehri'nin farkı gibi. Aliye Sema Hanım bundan memnun olmayabilir. Ben sadece övmek istemiştim. Dersimli kemancı meselesine gelince dün gece bir ara konuştuk ya, çok yaşlı ünlü biri var bildiğimiz. Fotoğraf belki ona aittir, belki değil ama 38 öncesinde onun tek olduğunu hiç sanmıyorum. Devres'in torununun da yarım buçuk bilgiyle anlattığı gibi, dedesinin 38'de katledilen kardeşinin de kemanı varmış. Propaganda sanmayın ama Dersim müziğe çok yatkın bir bölgedir. Belki Alevilikte müzikle duanın, inancın iç içe olması yüzünden. Semaya durmak, saz, söz, ibadetin iki değil, kendisidir. Tabii bunların hepsi araştırma konusu. Konuşmaya başlayınca aramızdaki ağır hava dağıldı. Sessizliğin uzaklığını aştık. Güneş de açmıştı yeniden. Keyfim yerine gelmeye başlamıştı. Güneşin altında munzur diye beyaz, mavi, yeşil akıp duruyordu. Yol boyu vadi genişledikçe rengarenk dağ çiçekleri, uçurumlar, kanyonlar, kayalık dağlar. Manzara yerli yerindeydi. Dersim 38 sanki bir parola gibi ya da kendi aranızdaki gizemli bir sözcük. Siz de Cansa, derviş baba da, torunu da, oteldeki genç adam da sözün bir yerinde 38 diyorsunuz. 37-38'de Tunceli'de aşiretlerin isyan ettiğini, isyanın sert biçimde bastırıldığını, bölgedeki ağaların, şeyhlerin, halk üzerindeki nüfuzlarını kurmak için kimilerinin mecburi iskana tabi tutulduğunu okudum. Bölgedeki ağaların, şeyhlerin halk üzerindeki nüfuzlarını kırmak için kimilerinin mecburi iskana tabi tutulduğunu okudum. Biliyorum ama sizin 38'iniz sanki farklı bir anlama sahip. Hiç beklemediğim bir şey yaptı Cansa. Cipi zınk diye durdurdu. Neyse ki güvenlik kemerimi bağlamıştım, yoksa kafamı öndeki cama vurabilirdim. Önce yine güvenlik kontrolü sandım, artık alışmıştım, 2 günde kanıksamıştım bile. Ama yol bomboştu. Ne bir hayvan, ne bir insan. Sadece Munzur Nehri yol boyu eşlik ediyordu bize. Gerçekten habersiz misiniz yoksa habersiz mi oynuyorsunuz diye sordu öfkeliden çok düşünceli bir sesle. Ne cevap vereceğimi bilemedim. Neden habersiz miyim? Dedim biraz daha vakit kazanmak için. Burada olanlardan. İsyanı, isyanın sertlikle bastırılmasını, Seyit Rıza'nın idamını, mecburi iskanı, hatta kargaşa sırasında bazı çocukların kaybolduğunu biliyorum, okudum. Dudakları gülümsemek istiyor da çok acı duyduğu için başaramıyormuşçasına gerildi. Demek böyle oluyor dedi. Siz bile Arya, bölgeyle ilgilendiğiniz halde farkındalık düzeyiniz bu. Sesi üzgündü, kırgındı. Sonraki günlerde konuştuğumuzda kızgınlığım sana değil, kendimeydi. Göze alıp da yeterince mücadele etmediğim, haykırarak anlatmaya, dünyaya duyurmaya çalışmadığım, çığlık atacak yerde fısıltıyla konuştuğum için kendime kızıyordum diyecekti. Bakın şurası, hemen şurada, biraz ileride şu derin kanyon Laç Deresi. Bütün ağıtlar, klamlar derenin günlerce kızıl kan akıttığını söyler. Bunu da duymamıştınız değil mi ocağınım? Oradan, uçurumdan dereye atılan cesetleri, kendilerini uçuruma atan kadınları, askerin eline geçmesin diye anaları tarafından yardan aşağı atılan kız çocuklarını, süngülerin ucuna takılan bebeleri, bu kayalara uyulu mağaralara saklanıp da içeride vahşi hayvan gibi değil de fare gibi öldürülenleri duymamıştın. Duymamıştınız. Halvori gözelerini de duymamıştınız. Şimdinin gözde piknik yeri, oraya atılan cesetleri Munzur'un günlerce, aylarca sürüklediğini de duymamıştınız. Evet, duymamıştım diye bağırdım. O sesini yükseltince ben de yükseltmiştim. Her şeyi bilemem, duyamam. Senin de duymadığın ne çok şey olduğunun farkında mısın? Dünyadaki tek mağdur, tek acı çeken halk senin halkın değil. Bıktım herkesi düşman gören, duyarsız, vicdansız sayan bu mağduriyet edebiyatından. Cansa şaşırdı bu defa. Özür dilerim dedi. Sesinde bir pişmanlık vardı. Sizi kızdırmak istemedim. Biliyorum mağduriyet tekeline sahip değiliz ama ben Dersimliyim. Baba dede soyu bire kadar kırılmış bir ailenin çocuğuyum. Aborjinlerle, Kızılderililerle, Mayalarla, daha bilmem kimlerle ilgilenenlerin kendi coğrafyasının acılarına ilgisiz kalması, farkında olmaması beni acıtıyor, öfkelendiriyor, saldırganlaştırıyor. Gerçekten özür dilerim. Laç Deresi. İkimizin de ne yapacağımızı, nasıl davranacağımızı bilemeden, gergin ve gebe bir suskunluğa bürünerek kenarında durduğumuz uçurum. Vadi değil, muhteşem bir kanyon. Dibinden akan suyu hatırlamıyorum, başım dönmüş, aşağı bakamamıştım. Laç Deresi. Benim için bütün dereler gibi bir dere, onun için marazi bir saplantının nesnesi. Benim için etkileyici bir kanyon manzarası, birkaç kare fotoğraflık bir kesit. Onun için kuşaklar boyu süren kemirici travma. Yine suskun, biraz da mahcup arabaya dönerken elimi tuttu, ürperdim. Biraz yorgun, gerginim. Bu yüzden olmalı. Düzgün baba, munzur baba, tujik baba aşkına, bütün uluların adına rehberinizi bağışlayın dedi yüzünü aydınlatan hüzünlü bir gülümsemeyle. Unutun dedim, belki de siz haklısınız tepkinizde. O gün değil, bir başka gün, başka bir yerde, suları, kayaları, taş heykelleri, işte tam şurada diyerek sadece başı ve kaşlarıyla işaret edip yürürken, birden durup ulu bir ceviz ağacının altında dudaklarımdan tutkuyla öptüğü gün, bilmediğine inanmamıştım, artık biliniyor sanmıştım. Demek sen bile buralara gelmiş, adını duymuş, okumuş, yazmış, yüreği böyle derin, vicdanı kararmamış, sen bile farkında değildin demişti. Korkuyla, heyecanla, özlemle beklediğim bu anı neden bu kadar geciktirdiğini o gün anladım. Ulu ceviz ağacının altında yeni yetmeler gibi utangaç, tensel aşkın her türlüsünü yaşamışçasına tutkulu, olgun meyve tadında öpüştüğümüzde aramızdaki engel kalkmıştı. Bilmediğime inanmıştın. Bilmiyordum, öğrenecektim. Bilmediğime inanmıştın. Öğrendikçe, buraların diliyle, gönül gözüyle kavradıkça, içimde yuvarlanan acı, isyan, suçluluk duygusu senin aşkına dönüşüyordu. Seni mi, yoksa başkasının acısını, isyanını duymayı öğrenen kendimi mi sevmiştim sende? Seni mi, yoksa senin dağlarını, ırmaklarını, derelerini, kayalarını, efsanelerini, kutsallarını mı sevmiştim? Ben neye inandım gerçekten? Sana mı? Denizler, deryalar üstü, Hızır'a mı? 23. ayrımın sonu, sayfa 358.